Ayrım 18. Paris. Selva Türkçe öğrettiği kimselerin arasında bazılarını çok sevmeye başlamıştı. Margaret çok sevdiklerinden biriydi. Belki de Macar olduğu için. Onunla bir gönül bağı kurmuş gibiydiler ve diğerlerinden çok daha kolaylıkla dönüyordu dili Türkçe'ye. "Benim var bir arkadaş Türk," demişti bir gün Selva'ya Türkçe. "Evet, sen arkadaşımsın benim, elbette." Sarılmıştı kıza samimiyetle. Biraz şaşkın şaşkın bakmıştı Margaret. Sonra gülümsemişti. Margaret çalıştığı iş yerinden çıkarıldığından beri sabahları sık sık Ferit'in evine geliyor, Selva'ya yardımcı olmaya çalışıyordu. Selva ders verirken Fazıl'la ilgileniyor, çocuğu hava almaya çıkarıyor ve evin alışverişini yapıveriyordu hazır çıkmışken. Selva neden böyle pat diye işine son verildiğini soruşturmadın mı hiç diye sorduğunda kurcalamamak daha doğru. Ya bana sen Yahudisin deseler de ne yapacaktım demişti. Margaret Paris'te barınamayacağını anladıktan sonra Türkiye üzerinden Filistin'e geçmeye karar verenlerdendi. Belki de İstanbul'u çok sever, orada yerleşmeye karar verirsin demişti Selva. Sana yakışıklı bir Türk buluruz. Türkleri cezbetmediğimi biliyorum. Yapma Margaret, Türkler senin gibi sarışınlara bayılırlar. Keşke. Gülümsemekle yetinmişti Margaret. Aralarında oluşan dostluğa güvenerek Margaret'tan yardım istemişti Selva. Ferit'in yeni getirdiği pasaportlara resimler yapıştıracaklar, Türkçe isimler yazacaklar ve hepsini öğlene kadar hazır edeceklerdi. Selva ve Ferit yeni adlarını kolaylıkla hatırlayabilsinler diye esas adlarını andıran isimler bulmaya çalışmışlardı hepsine. Rosanne, Rüksan olmuştu. Constance, Kezban adını vermiş. David'leri Davut, Lillian'ları Leyla, Mary'leri Meryem yapmışlardı. Ama Selva Margaret'a isim seçerken zorlanmıştı. Ertesi sabah Margaret geldiğinde Fransızca sormuştu. Margaret, Meral olmak ister misin? Başka Meyli ad yok mu? Çok. Makbule, Madalet, Mergübe, Mehire. Hadi sen seç bana adımı. Meral en iyisi bence. Genç bir isim. Nasıl yani? Yani modern, yeni bir isim. İsimlerin modası olur da modernini ilk kez duyuyorum demişti Margaret. Sen hele Türkiye'ye bir ulaş daha çok şeye şaşıracaksın Margaret demişti Selva. Her gün bir başka şeye şaşırıp kalacaksın. Benim memleketim hiçbir yere benzemez. Ya demişti Margaret. İçini çekmişti. Keşke bu uzun boylu genç kadının ülkesinin yerine aynı günün rahatlığı içinde kendi memleketime dönebilseydim diye düşünmüştü. Mutfakta tezgahın üzerine yaydıkları pasaportları resimleri Selva yapıştırıyor, Margaret ağır ütüyle iyice bastırıyordu üzerine. Bunlar çoğunlukla Fransa'da okuyan Türk öğrencilerin Türk devleti tarafından verilmiş pasaportlarıydı. Pasaportların üzerindeki resimler sökülüyor, yerlerine Yahudilere ait yeni resimler yapıştırılıyordu. Ama belli bir yaşın üzerindekiler teşkilatın hazırladığı pasaportları kullanmak zorundaydılar. Öğlen saatlerine kadar hepsini tamamlayın lütfen. Yemek paydosuna gelip alacağım, damgaya götüreceğim demişti Ferit. O yüzden kapı çalınca Ferit'in geldiğini sanarak açmak için kapıya koşmuştu Margaret. Selva'nın mutfakta kulağına gelen ses tanıdıktı. Sizin burada ne işiniz var? Asıl sizin burada ne işiniz var? Bana hemen bir açıklama yapın. Ne hakla beni sorgulamaya çekiyorsunuz? Selva kapı önünden kulağına aksiden sesler giderek sertleşince bir aksilik var diye düşündü ve koşarak antreye geldi. Margaret ve Tarık her ikisinin de gözleri hayretten yüz yuvarlak açılmış, yüzlerinde şaşkın bir ifadeyle birbirlerine bakıyorlardı. Tarık Bey, ben de Ferit geldi sanmıştım. Buyurun içeri, dedi Selva. Selva'yı kolundan tutup mutfağa sürükledi Tarık. Mutfağın kapısını kapattı ve Türkçe sordu. Selva, bu kadını tanıyor musunuz? Kim çağırdı onu buraya? Tarık Bey, o Margaret, benim arkadaşım. Biliyorum Margaret olduğunu. Nerede tanıştınız onunla? Burada. Nasıl yani? Ferit Bey getirdi onu da diğerleri gibi Türkçe öğrenmesi için. O da bizimle trene binecek. Aman Allah'ım, ne yaptığınızın farkında mısınız? Tabii ki farkındayım. Selva, o kadın bir casus olabilir. Şaka mı yapıyorsunuz? O bir Yahudi. Macar uyruklu bir Yahudi. Mutfağın kapısında bir tıkırtı duyuldu. Margaret kapıyı vuruyordu. Tarık sustu. Kapı açıldı. Margaret içeri girdi. Mösyö Tarık, dedi yumuşak bir sesle. Benim hakkımda yanılıyorsunuz. Ama sizi ben yanılttım. Şimdi sizden özür diliyorum. Hepimiz her şeyden ve herkesten korkuyoruz. Nasıl söyleyebilirdim Yahudi olduğumu? Açıkça söylemeliydiniz Margaret. Üstelik biliyordunuz sizlere ne kadar yardımcı olmaya çalıştığımızı. Ağzınızı aradım. Bana da pasaport verip veremeyeceğinizi öğrenebilmek için her yolu denedim. Ama siz bütün kapıları yüzüme kapattınız. Yahudi olduğumu anladığınızı ve beni başınızdan savmak istediğinizi düşündüm. Ne münasebet. Beni hiç aramadınız bir daha. Ben bambaşka şeyler düşünmüştüm. Yahudi olduğunuzu şimdi öğreniyorum. Muhlis de söylemedi bana. Muhlis bilmez ki, kimse bilmez. İş yerimizde kalabilmemiz için kimliklerimizi saklamaya mecburuz hepimiz. Burayı nasıl buldunuz diye sordu Tarık. Monsieur Ferit getirdi beni buraya. Nerede tanıştınız onunla? Kuzenimin arkadaşıdır. Tarık Bey, siz şimdi bu Margaret'la tanışıyor musunuz yani? Diye sordu Selva. Evet, tanışıyoruz. Ama onu burada görünce çok şaşırdım, dedi Tarık. Sonra Türkçe sordu. Pasaportlar hazır mı? Hazır. Ben size ayrıca vaftiz vesikaları getirdim. Onları da değerlendirebilirsiniz. Anlamadım, ne demek bu? Diye sordu Selva. Vatikan'ın İstanbul temsilcisi Monsignor Angelo Roncalli'den. Dipnot. Sahte vaftiz belgeleri geldi. Dipnot. Monsignor Angelo Roncalli. Sonradan papalık makamında oturan kişi. Pasaportlar kâfi gelmediyse bu belgeleri de kullanabilirsiniz. Bilhassa çocuklar için. Nereden geldiler diye sordu Margaret. Söyledim ya, İstanbul'dan. Margaret ve Selva şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Bir Hristiyan din adamı Yahudileri kurtarmaya mı çalışıyor diye sordu Margaret. Allah'a inanan hakiki bir din adamıysa evet. Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz dedi Selva. Ben bunları size bırakıyorum dedi Tarık. Vaftiz belgelerini uzatarak. Hazır olan pasaportları alayım. Ferit gelip alacaktım. Selva zaten onları damgalayacak olan bizleriz. Haydi verin de gideyim. Ferit akşamdan önce gelemeyecek. İşleri çıkmış, dedi Tarık. Demek Ferit'in Tarık'ı odalara kapatıp uzun uzun ve fısır fısır konuşmaları meyvesini verdi diye düşündü Selva. Zaten Ferit onun için dünyanın en iyi yürekli adamıdır demişti. Margaret pasaportları patiska bir ekmek torbasının içine doldurdu. En üstte bir bayat ekmek koydu. Ekmeği gözükür vaziyette yerleştirmeye çalıştı torbaya. Margaret'ın çabalarını görünce ''Benim diplomatik dokunulmazlığım var, endişelenmeyin.'' dedi Tarık torbayı alırken. ''Benim de size bir kahve borcum var.'' dedi Margaret. ''Paris'ten ayrılmadan önce size ikramda bulunmak isterim. Bana çok güzel bir şarap içirmiştiniz, Monsieur Tarık.'' ''İlk fırsatta görüşeceğiz.'' dedi Tarık. Kendini tam bir aptal gibi hissediyordum. Elinde torbayla hızlı hızlı merdivenlerden inerken yukarı kata kızlı oğlanlı 8-10 kişilik bir grup tırmanıyordu. Selva yatakların üzerinde iskemlelerde ve yerlerde oturan gençlerin yüzlerine dikkatle ve teker teker baktı. Çoğunu iyi tanıyordu artık. Onlara yeni adlarıyla hitap etmeye başladı. Çeşitli yaşlardaki öğrenciler son birkaç günden beri adlarını iyice ezberlemişlerdi. Kızlardan bazıları yün kazaklarının göğüslerine, erkekler de gömleklerinin ceplerine yeni adlarının baş harflerini işletmişlerdi. 15'er kişilik gruplar halinde belli saatlerde Ferit'in evinde buluşmuşlardı günlerdir. Selva hepsine Türkçe bine kadar saymayı, günlerin ve ayların adlarını, gündelik nezaket cümlelerini öğretmişti. Her birine de Rafael ve Ferit'le birlikte kafa yorarak birer hikaye uydurmuşlardı. Ne olur ne olmaz diye. Trende yanlarına başkaları da oturacak olursa gençler tahsile geldiklerini söyleyecek, diğerleri ise kimi tedavi görmekten, kimi çocuklarını ziyaretten döndüğünü anlatacak, kimi de dil bilmiyor gibi davranacaktı. Yaşlı, orta yaşlı ya da genç, her biri korkuyordu. Yaşa hiç bakmıyordu korku. Hepsinin yüreğine bir yılan gibi çöreklenmişti. ''Neden bu kadar korkuyorsunuz? Almanlar Türkçe bilmez ki. Yanlışlarınızı anlasınlar.'' demişti Selva. ''Siz lazım oldukça Türkçe sesler çıkartmaya gayret edin, o kadar.'' ''Ya aralarından Türkçe bilen çıkarsa?'' ''Bilseler bile sizlerden daha iyi konuşuyor olamazlar. Kulaktan dolma birkaç laf biliyorlardır, o kadar. Sizler mümkün olduğu kadar çok cümle ezberleyin, e mi?'' Selva kalkış günü için geri sayımın başladığını biliyordu. Ama Tarık tam gün ve saati söylememişti henüz. Vagon yola çıktı, geliyor demekle yetinmişti. Nereden geliyor? Ankara'dan. Tren demek istiyorsunuz. Hayır, vagon geliyor. Avrupa'ya hareket eden bir trene bağladıkları büyük bir vagon. Ne zaman burada olur? Savaş içinde bunu söylemek mümkün mü? Ama bir aksilik olmazsa 15 gün içinde burada olur. Herkese haber verelim o halde. Sakın ha, bir gün önce söyleyeceğiz. Duyulursa emekler boşa gider demişti Tarık. Aa, olur mu hiç? Nasıl hazırlanacaklar? Aman Selva sen de. Onlar ne zamandan beri hazırlar? Haydi dendiği anda çantalarını kapıp gelecekler demişti Rafael. Tarık daha sık gelir olmuştu evlerine. Akşamları Ferit'in evini doldurmuş olan yatakhane halkına yemeklerini verdikten sonra Ferit ya Rafael ya da Selva ile çıkıyor, yakındaki kahvelerden birinde Tarık'la buluşuyordu. Alfandarilerden biri Fazıl'ı beklemek için nöbetleşe evde kalıyordu. Selva'nın Kezban adını taktığı evin geçici sakinlerinden Constance, karı koca ile birlikte çıkmalarını fazla seve seve bakacağını defalarca söylemişti. Ama Selva düzeni alt üst olmuş çocuğu hiç tanımadığı insanlarla yalnız bırakmaya çekiniyordu. Fazıl'ın yanında mutlaka kendini emniyette hissedeceği birisi bulunmalıydı. Paris en civcivli ve renkli gecelerini yaşarken ve Paris'ten ayrılmalarına çok az bir zaman kalmışken artık çok yakınlaşmış olan arkadaşlar birlikte hakkını vermeye çalışıyordu şehrin. Sinemaya, tiyatroya gitmeseler bile bir kahvede oturup şık kadınların rengarenk giysileri, kürk etolleriyle rütbeli Alman subayların kollarında salınmalarını, soket çoraplı ayaklarına topuklu papuçlarını geçirivermiş orta halli Fransız kızlarının bisikletleriyle cıvıl cıvıl dolanmalarını seyretmek hoşlarına gidiyordu. Hangi gösterişli kadının casus, hangi deri ceketli genç erkeğin teşkilattan olabileceğine dair varsayımlar yapıp senaryolar üretiyorlardı birlikte. Tarık her zamanki durgunluğundan ve ciddiyetinden sıyrılıp neşeli bir adam oluveriyordu Margot da onlara katıldığı zaman. Çocuk bekleme nöbetini Rafa'nın üstlendiği bir akşam Ferit, Selva ve Tarık Café des Artistes'te oturmuş Margot'u beklerlerken Ferit, "Allah bu iyiliğinin karşılığını mutlaka verecek dostum," demişti pasaportları kastederek. "Bu iyilik bana ait değil azizim. Amirlerim kabul etmese pasaportları damgalatamazdım." "Ama amirlerinize eminim siz ikna ettiniz. Ablam ne kadar müstesna biri olduğunuzu yazdıydı bana," demişti Selva. Yüzünün kızardığını hissetmişti Tarık. "Bu işlerde hem hükümetimiz hem de hariciye vekaleti olağanüstü bir insanlık sergiliyor Selva Hanım. Yoksa ben tek başıma hiçbir şey yapamazdım," demişti. Selva Ferit'e dönmüştü. "Tabii Ferit, sizin rolünüz de inkar edilemez. Bir şey sorabilir miyim müsaade ederseniz?" "Buyurun, siz neden yapıyorsunuz bütün bunları? Eşiniz de Yahudi değilmiş üstelik." "Bu toz dumanın içinde insan olduğumu, insan kaldığımı kendime kanıtlamam lazımdı Selva." "Hayatınızı tehlikeye atarak mı? Hayat dediğiniz nedir ki? Eninde sonunda hepimiz ölecek değil miyiz? Bari yaşam süremizi şerefli emellerle dolduralım da yaşadığımıza değsin." "Ferit Bey, inanın sizi çok takdir ediyorum," demişti Selva. Kocaman saf gözlerinde açıkça belli olan bir hayranlıkla. Margot gecikmişti biraz. Selva Tarık'ın yelek cebinden saatini çıkarıp baktığını görünce muzip bir ifadeyle sordu. "Meraklandınız mı?" "Yo, yani evet biraz. Biliyorsunuz kimse emniyette değil bugünlerde. Margaret'ı İstanbul'da kalmaya razı etmeye çalışıyorum. Neden?" "Neden mi? Bilmiyormuş gibi yapmayın Tarık. Ben kalbinizi okudum. Biliyorsunuz gönül işlerinden anlarım ben. Selva, ben hariciye memuruyum. Benim vazifemden dolayı Türk tabiyetinde olmayan biriyle istikbalim olamaz." "Aa, neden?" "Yabancılarla evlenmemiz yasaktır." "Yabancılar Türk vatandaşı olmayı kabul etseler bile mi?" "Etseler bile." Dudağını büktü Selva. "Bilmiyordum," dedi. Üzgündü sesi. "Desenize bizim memlekette sadece dini değil, tabiyeti de bahane olarak kullanıyorlar insanları ayırmak için." "Sadece bizim memlekette değil," diye yanıtladı Tarık. "Bütün dünyada var bu ayrımcılık. Baksanıza, görmüş geçirmiş Avrupa ne hale geldi." Margot kırmızı paltosuyla köşeden gözüktü. Sarı buklilerini sallaya sallaya hızlı adımlarla geliyordu. Selva Tarık'ın gözlerinden bir anda geçen ışığı yakalayıp başını önüne eğdi. Bir hüzün kaplayıvermişti yüreğini. Akşamın sonunda Ferit de Selva kendi apartmanlarına dönmek için ayaklandırdığında Tarık, "Margot sizi de eve ben bırakayım," dedi. "Biraz yürür müsünüz? Hava almak istedi canım." "Elbette." "Sonra beni evime bırakırken geçen sefer reddettiğiniz kahvemi içersiniz belki." "Kendimi bir budala gibi hissediyorum Margot. Sizden ne kadar özür dilesem azdır. Ama siz de o kadar çok soru sormuştunuz ki. Keşke bana açıkça söyleseydiniz." "Neyse, yanlış anlamayı sonunda düzelttik işte." "Ama onca zamanı kaybettik," dedi Tarık. "Oysa zaman ne kadar kıymetli bizler için." Margot'un elini tuttu sıkıca. Yavru bir kedi gibi sokuldu Margot. Işıl ışıl caddede el ele yürüdüler. Tarık ertesi sabah kahvaltıda suratına gözlerini ayırmadan bakan Muhdis'e sinirlendi. "Ne var, ne bakıyorsun? Geç geldin dün." "Evet, sabaha karşı." "Ne olmuş yani?" "Bana söyleyeceğin bir şey yok mu?" "Ne?" "Bilmem, sen söyle." "Kızı öptüm. Başka?" "Bana bak Muhlis, haddini bilmezsen akşam 7'den önce salmam seni. Ciddiyim ha. Tiyatroya biletin olduğunu biliyorum ona göre," dedi Tarık. Sonra kalktı yerinden. Eve geldiğinde oturma odasında aceleyle üzerinden çıkarıp fırlattığı ceketini ve yakası ruj lekeleriyle dolu beyaz gömleğini koltuğun üzerinden alıp kendi odasına götürdü. Geri sayım. "Öyle bir yol takip etmeliyiz ki vagonda böyle bir grubun bulunduğuna kimse ihtimal vermesin," dedi Ferit. "Özellikle İsviçre'den gelen trenlerde çok sıkı kimlik araması yapıyorlar. Tarafsız ülke olduğu için. Demek ki İsviçre'den geçmeyecek bu tren. Talion'a kadar indirip İtalya üzerinden mi geçirelim acaba?" "Deli misin? Faşist İtalya'da kuş gibi avlarlar hepsini. Kraldan da kralcı kesildiler Mussolini'nin çömezleri. Bir yerden geçmek zorunda bu tren. Ya İsviçre'den ya İtalya'dan ya da Almanya'dan geçecek. Başka yol yok. Kontrol her yerde var beyler. Daha geçen hafta katipler geldi Türkiye'den. Didik didik aranmışlar bütün sınır kapılarında. Galip Bey de İstanbul'a tatile gidiyorken hiç kimse arama yapmamış. Hangi Galip Bey? Hamburg konsolosu mu? Evet. Sıkı kontrolden ancak Almanya içinde sefer yapan trenlerle Almanya'dan çıkış yapanlar kurtulabiliyor, dedi Tarık. Almanlar tarafından aranan hocaları, bilim adamlarını Almanya üzerinden geçirecek halimiz yok herhalde. Ama bu kişiler Fransa'da aranmakta, Almanya'da değil ki. Yahu bir sigara versene bana, dün gece bitti benimki, dedi Tarık Ferit'e. Alın alın, buradan alın, diyerek masanın üzerinde duran gümüş tabakayı uzattı Hikmet Özdağ'ın. Tarık'ın Paris'te bulunduğu dönemde konsolosluk yapan Hikmet Özdağ'ın evinde buluşmuşlardı. Geri sayım başlamıştı artık. Tren yoldaydı ve Paris'e vardığında ikmali yapıldıktan sonra hemen yola çıkması gerekecekti. Almanların asker sevkiyatı için trenlere her an el koyma ihtimali yüzünden garda bir günden fazla bekletmek istemiyorlardı vagonu. Şimdi bir avuç diplomat aralarına Ferit'i de alarak trenin dönüş rotasını çizmeye çalışıyorlardı. Hikmet Özdağ'ın yabancısı olduğu Ferit'ten tedirgindi. Fakat Tarık onun da bu ekibe katılmasında çok ısrarcı olmuştu. Aralarında kalması şartıyla teşkilatla iyi ilişkilerinin olduğunu, icabında bu ilişkilerden faydalanabileceklerini anlatmıştı. Tren Almanların nezdinde 176 sakıncalı yolcu taşıyacaktı. Bu yolcuların yarısının elinde Türk uyruklu olmamalarına rağmen Türk pasaportları vardı. Türkiye ile irtibatı bulunanların da çoğu doğru dürüst Türkçe konuşamıyordu. Bu grubun başında gerektiğinde Alman subaylarına, polislerine ve müfettişlerine muhatap olacak ana dili Türkçe ve uyruğu Türk olan ama başka dilleri de konuşabilen birileri mutlaka bulunmalıydı. Ferit'in kimliği araştırılıp hakkında Türkiye'den bilgi geldikten sonra Berlin ve Vichy sefirleri genç adamın bu ekibe katılmasında bir sakınca bulunmadığına karar vermişlerdi. ''Buldum, buldum, buldum!'' diye ayağa fırladı Ferit. Sigarasını yakmakta olan Tarık'ı iki yanağından şapur şupur öptü. Ne oluyorsun, çıldırdın mı? Çıldırdım. Kendi buluşum çıldırttı beni. Ama ilham senden geldi Tarık. Evreka dostlarım, evreka. Treni Almanya'nın tam ortasından geçireceğiz. İşte bu olmaz dedi Hikmet Özdoğan. Katiyen bu riski göze alamayız. Yakalanırlarsa unutmayın, tren bizim devletimizin öz malı. Yakalanmayacaklar. Çünkü şeytanın bile aklına içi aranmakta olan Yahudilerle dolu bir trenin Almanya'nın göbeğinden geçeceği gelmez. Olmaz dedim. Ama Hikmet Bey, dahiyane bir fikir bu. Bir kere daha düşünün. Siz ne diyorsunuz bu işe Tarık? Diye sordu Hikmet Özdoğan. Meslektaşından destek bekleyerek. Tarık susuyordu. Bak gördün mü? Tarık Bey de istemiyor. Bunu bir düşünelim Hikmet Bey. Bu gece bir uyuyalım üstünde. Öyle istiharelere yatacak zamanımız yok beyler. Karar verip yolu çizmemiz lazım. Yol izinlerini ona göre alacağız. Verin şu haritayı bana dedi Ferit. Ama büfeye dayalı duran harita verilir gibi değildi. Kocamandı. Duvardan bir resim indirip resmin çivisine astılar haritayı. Bir şey versenize bana uzunca. Hikmet Özdağ gidip mutfaktan bir tahta kaşık getirdi. Kaşığın sapıyla harita üzerine bir yol çizdi Ferit. Eğer güneyden gidecek olursak İsviçre'den sonra da ya İtalya'dan ya da Avusturya'dan geçmek zorundayız. Alman askerleri bize her iki yerde de didik didik ederler. Ama yukarı çıkarsak ta Berlin'e kadar ve Berlin'de damgalanırsa evraklarımız yolumuz uzar. Ama bir daha kimse Berlin damgalı pasaportları kontrol etmek için vakit kaybetmez. Bizim için önemli olan da budur. İyi de Berlin'den nasıl geçeceğiz dedi Özdoğan. Berlin'deki Türk sefaretinden yardım isteyebiliriz. Sefaretin bir memuru gelir, pasaportları toplar, damgalatır ve geri getirir. Neden böyle bir zahmete girsin memur? Amirinden emir aldığı için. Sefir Saffet Beyefendi eminim elinden geleni yapacaktır, dedi Tarık. Acaba içeriden bir yardımcı bulamaz mıyız? Ne demek istiyorsun anlayamadım. Yani Alman askerlerinin arasında helal süt emmiş birini bulamaz mıyız? Her birinde de sapına kadar Nazi yanlısı olduğunu zannetmiyorum. Elbette içlerinde Yahudi düşmanlığına lanet edenler vardır ama böyle bir risk alamayız. Eğer trenin geçeceği gün ve saat belli olursa bir şeyler yaptırmaya gayret ederim, dedi Ferit. Anlayamadım. Alman askerlerinin arasında dostlarınız mı var? Hikmet Özdağ hayretle bakıyordu Ferit'e. Kızgın bir bakış attı Tarık arkadaşına. Tehlikeli işlere bulaşmayalım lütfen. Güveneceğimiz yegane merci, kendi sefaret ve konsolosluklarımızda çalışan arkadaşlarımızdır. Onların dışında hiçbir işbirliğine girmek istemiyoruz, dedi. Meslektaşıma tamamıyla katılıyorum, dedi Hikmet Özdağ'ın. Ferit her yerde adamları olan teşkilattan yardım istemeyi düşünmüştü ama ısrarcı olmadı. Berlin üzerinden aşağı doğru inme fikrine ısınmaya başladığınızı görüyorum beyler, demekle yetindi. Ferit Bey kardeşim, tehlikede olanlar bizler olmayacağız. Bu vagonda seyahat edenlerin asıl kimliklerini keşfederlerse analarından emdikleri sütü burunlarından getirirler. Kaş yaparken göz çıkartmayalım. Haydi gençleri Türk öğrenciler diye yutturduk diyelim. Herkesin tanıdığı profesörleri ve doktorları nasıl geçireceksiniz Berlin'den? Makyaj yaparak mı? Diye sordu Hikmet Özdağ'ın. Elbette makyaj yaparak Hikmet Bey, dedi Ferit. Kimlik değiştirerek kaçmak kolay mı sanıyorsunuz? Kilolananlara peruk takacağız. Kıvırcık saçlarının kafalarını sıfıra vuracağız. Bıyıklılar bıyık kesecek. Kimi gözlük takacak, kimi saçını boyayacak. Kimi kaşını yolacak. Bu bir sirk vagonuna dönmeye başladı, dedi Hikmet Özdağ'ın. Hikmet Bey, ne dedikti? Bu gece bir uyuyalım, yarın sağlam kafayla bir kere daha konuşuruz, dedi en yumuşak sesiyle Tarık. Oyalanmayalım. Yarın kesin kararı vermeliyiz beyler. Tren birkaç gün içinde burada olacak. Vagonu bir geceden fazla bekletemeyiz garda, haberiniz olsun, dedi Hikmet Özdoğan. Yarın mesaiden sonra yine burada mı buluşuyoruz, diye sordu Ferit. Maalesef hayır. Karım ve kızım dönüyorlar yarın sabah, dedi Hikmet Bey. Benim evde tepeleme dolu, dedi Ferit. İçinde değil oturacak, ayakta duracak yer yok. Benim evde de muhlis var. Ondan saklamak istediğimden değil ama ne kadar az insan ayrıntı bilirse o kadar iyi olur. Genel hatlarıyla bilgisi var da. Konsoloshanede buluşalım mı? Bekçi var, nöbetçi memur var. Buldum, dedi Tarık. Bu trende seyahat edecek bir arkadaşım var. Evinde tek başına kalıyor. Ona gidelim. Türkçe de bilmez zaten. Rica ederim, akşam bir sinemaya gidiverir. Bu arkadaş Margot mı, diye sordu Ferit, Tarık'ın kulağına eğilip. Evet, bir taşla iki kuş ha? Seni dost biliyorduk. Sen yeni dost bil, dedi Ferit. Gırgır geçmek yasak mı? Yasak değil ama ayıp. Ne konuşup duruyorsunuz, biz de duyalım, dedi Hikmet Özdağ'ın. Yarınki buluşma yerini konuşuyorduk da, ben arkadaşıma sorup haber vereceğim size Hikmet Bey, dedi Tarık. Haritayı duvardan indirdi, rulo yapıp yanına aldı. İçimden bir ses Berlin üzerinden gitmenin tehlikeli olacağını söylüyor, dedi Hikmet Özdoğan. Benim içimdeki ses de tam aksini söylüyor. Gelin siz benim içimdeki sese kulak verin. Çünkü o trende benim hamile karım da bulunacak. Karımla doğmamış çocuğumu tehlikeye atmak ister miyim hiç, dedi Ferit. Canım, nihai kararı nasılsa Saffet ve Behiç beyefendiler verecek. Hayır, onlar bizim her şeyi enine boyuna araştırıp en makul yolda karar kılıp teklifi önlerine götürmemizi istediler. Azizim, bu çok mesuliyetli bir iş. Telefonda konuşmak da olmaz. Ben sabah erkenden Vişi'ye kadar uzanayım. Benimle gelmek ister misin Hikmet Bey, diye sordu Tarık. Konsoloshaneye ikimizin birden bırakması doğru olmaz. Siz gidin meseleyi anlatın, dedi Hikmet Özdağ'ın. Ben de Saffet Arıkan'a bir kripto çekeyim. Koltuğunun altında rulo yapılmış haritasıyla Tarık ve Ferit, Tarık'ın arabasına doğru yürürlerken, biraz fazla vesveseli değil mi senin meslektaşın, diye sordu Ferit. Hayır, o vazifesini en doğru biçimde yapmak istiyor, dedi Tarık. Devlet işi mesuliyet ister. İçgüdülerinle veya şahsi tercihlerinle hareket edemezsin. Her şeyi en ince teferruatına kadar düşünmen lazım gelir. Yaratıcılığımın önünü kesecek devlet işlerinden Allah beni korusun, dedi Ferit.